Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da İslam Şehri ile huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyiciler, bugün programımızda şehir ve ritüel meselesine temas edeceğiz. Malumunuz olduğu üzere özellikle İstanbul denilince birçok ritüelden bahsetmek mümkün. Ritüeller farklı zamanlarda biçim değiştirse de şehrin gündelik hayatının merkezinde yer alıyor. Toplumsal alanda sadece dini olanla sınırlanan ritüellerin etki alanı dünyevi, seküler ve gündelik yaşama kadar uzanır. Bu yaklaşım ritüeli uygun zamanda yerine getirilen ve sembollerin de kullanılabildiği sık sık tekrarlanan bir davranış modeli olarak tanımlamak anlamına geliyor. Diğer bir deyişle belirli zamanlarda semboller kullanılarak gerçekleştirilen ve sık sık tekrarlanan bir davranış modeli olan ritüel hem kutsalı hem de din dışı alanı kapsayacak şekilde kullanılabilen unsurlar olarak önümüzde duruyor. Bununla birlikte klasik sosyolojide kutsal ile din dışı arasında ayrım yapan Durkheim, ritüelleri kutsal kategorisine ve toplumu bir arada tutacak olan toplumsal dayanışmanın merkezine yerleştiriyor. Marksist yaklaşımsa ritüellerin sadece bilinçle yayıldığını ve bu ritüellere katılanların gerçekliği anlamalarını zorlaştırdığını ileri sürüyor. Belirli bir zamanda yerine getirilmesi, sembollerin kullanılması ve sık tekrarlanan bir davranış modeli olması ritüelin temel özellikleri olarak görülür. Her ne kadar dini törenlerin ritüel olarak kabul edilmesi genel bir durum olsa da modern dönemde gündelik hayatın giderek sekülerleşmesi, ritüelin çerçevesini de genişleten yaklaşımların oluşmasına zemin hazırlıyor. Dini anlamları ve sembolleri içermeyen davranış modellerinin de bir ritüel olarak değerlendirilmesi söz konusu. Ritüellerin dinle, inançla ve kültürle yakın ilişkide bulunduğu bilinmekte. Bununla birlikte ritüelin toplumun yaşadığı mekanla, mekanın taşıdığı özelliklerle de ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Mesela eğer İstanbul'dan bahsedeceksek Üsküdar'dan da bahsetmeliyiz. Üsküdar'da hem İstanbulluların hem Anadolu'dan gelen insanların yakinen tanıdığı, bildiği haremi ele alacak olursak, hareme harem isminin verilmesi çok manidardır. Özellikle hac yolculuğuna çıkacak olanların bu topraklardaki, Anadolu topraklarındaki bastıkları son toprak ve yine döndüklerinde bastıkları ilk toprak olması hasebiyle Surre alaylarının bu kutlu beldelere gönderilen hediyeleri taşıyan bu Surre alaylarının yine hareket noktası olması hasebiyle bu bölgeye harem denildiğini, ki Surre alaylarının yine yolculanması veya karşılanması da yine şehre ait çok önemli ritüeller arasındadır. İşte ritüellere mekanların biçim vermesi ve ritüellerin mekanla sonraki nesillere aktarılması da mühim. Ritüel mekanla hafızalara taşınır ve mekan dönüştürüldüğünde ona yüklenen anlamlar farklılaştığında ritüeller de ortadan kalkabiliyor. Çünkü ritüeller mekanla ilişkileri bağlamında yeni sembolik anlamlar kazanıyorlar. Diğer bir deyişle ritüel mekana dayalı semboller içerir, hatta mekan söz konusu ritüel için bir sembol haline gelir. Sembol üzerinden kurulan bu ilişki ritüelle mekanı birbirinden ayrılmaz kılar. Bu durum hem dini hem de diğer ritüeller için geçerli. İşte üç farklı imparatorluğa başkentlik yapan ve farklı dinlere, inançlara mensup insanların yaşadığı İstanbul'un bir ritüel şehri olarak tanımlanması mümkün. Büyük şehirlerin hepsine baktığınızda, bu Avrupa'da, Amerika'da, hatta kadim şehirlere baktığımızda Kudüs'te, Mekke'de, Medine'de buna dahil olmak üzere Bağdat'ta bu ritüellerle yaşandığını ve ritüellerin şehri oluşturan çok önemli unsurlar olduğu yakinen görülebilir. Dini, siyasi ve toplumsal ritüeller şehrin uzun tarihinde geniş bir yer tutuyorlar. Kentin geçmişinde görece önemli parçalarından biri olan Üsküdar'ın bu tabloda önemli bir yeri bulunduğunu biraz önce aktarmıştık. Özellikle İstanbul deniliyorsa işte bu ritüellerin ön plana çıktığı yerlerden bir tanesi. Yerleşik hayatın da çok kuvvetli olduğu, tarihi geçmişinin de çok kuvvetli olduğu bir yaşam alanı olması hasebiyle Üsküdar burada başat aktörlerden bir tanesi, böyle söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti döneminde Mekke ve Medine'ye uğurlanan hacı adayları ve kutsal topraklara gönderilen hediyelerin içinde yer aldığı sürre alayları başlı başına bir ritüel. Bu sürre alaylarının taşıdıkları ki çok uzun süre Kabe örtüsünün İstanbul'dan gönderildiğini yine biliyoruz. İşte bu Kabe örtüsünün de burada olması, hac mevsimi öncesinde bu örtünün değiştirilmesi amacıyla yine çok önemli ritüellerin başında geliyor. Sadece bu ritüel bile Üsküdar'ın Kabe toprağı olarak nitelendirilmesini ve dolayısıyla kutlu bir mekan olarak tanımlanmasını sağladı. Kabe toprağına gidenlerin uğurlandığı Üsküdar uzun bir zaman farklı ritüellerin yaşandığı bir şehir oldu. Evet, tam anlamıyla şehir. Bugün şehir dediğimizde evet Üsküdar bir ilçe, İstanbul bir şehir. Fakat geçmişe baktığımızda Üsküdar'ın bizatihi şehir olarak tanımlanabildiğini, tanımlandığını görebiliriz. Ki Yahya Kemal'in bir ulu rüyayı görenler şehri, bir kutlu rüyayı görenler şehri olarak tanımladığını da biliyoruz Üsküdar'ı. Üsküdar'daki ritüelleri burada doğmuş ve ritüelle mekana olan aidiyetini güçlendirmiş bir kişinin deneyimlerinden hareketle ele almak çok daha öğretici. Özellikle Üsküdar'da bir attar dükkanı, Üsküdar'ın Üç Sırlısı gibi eserleriyle hem kendi otobiyografisini kaleme alan hem de bu biyografinin, bu hayatın yaşandığı mekanı yine kuvvetli bir şekilde ele alan merhum Ahmet Yüksel Özemre'den bahsetmek lazım. Özemre'nin deneyimleri ritüellerin mekana ilişkin aidiyetle yakın bir ilişki içinde olduğunu da göstermesi açısından mühim. Üsküdar'lı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Özemre, evlerinin şehrin merkezinde yer alması nedeniyle ilmi, iktisadi ve içtimai çevreyle yakın bir ilişki içinde büyümüş. Bu türden bir çevre içinde büyümesi, mekanla ve o mekandaki toplumsal yapıyla farklı ve zengin bir ilişki kurmasını da sağlıyor insanın. Ahmet Yüksel Özemre'nin 100 yıl öncesine dair anlattıkları, bugünün ne çok uzağında olduğunu, bu yaşananların ne kadar uzakta olduğunu ve bize ne kadar nostaljik geldiğini, Özemre'nin bu eserlerini okuduğumuzda, bu eserleri okuduğumuzda müşahede edebiliyoruz bunu. Onun anlattıkları, içinde yaşayıp yine gittiğimiz şehrin yakın geçmişi ve Üsküdarlıların ortak yaşama kültürünün parçaları. Özemre'nin Üsküdar'a ve Üsküdarlılara özgü olan birçok davranışı aktardığını söyleyebiliriz. Üsküdarlıların kentteki türbelerle kurduğu ilişki en başta geliyor evvela. Tekkeleri, dergahları, türbeleri çok olan Üsküdar'da Özemre'nin aktardığı türbelere dair bir ritüel oldukça dikkat çekici. Üsküdar'ın kadınları özellikle hamile olduklarını anlar anlamaz. İlk iş olarak abdest alarak Aziz Mahmut Hüdayi türbesini ziyarete giderek yine kitabından aktaralım. İlahi Ya Rabbi, karnımdaki şu çocuğun kusursuz doğmasını, senin hayırlı bir kulun Cenab-ı Peygamber'in de hayırlı ümmetinden olmasını ve burada yatan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin ruhaniyeti gibi yüksek bir ruhaniyet sahibi olmasını lütfet şeklinde dua ettiklerini aktarıyor ve duayı bir Fatiha ile tamamlıyorlar. Bu ziyaret ve dua sonrasında doğacak çocuğun Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin ruhaniyetine emanet edildiğini, manevi olarak yine onun en azından öğretisinin, onun yaşamını örnek alarak bu öğretisinin etrafında yetiştiğini, dolayısıyla da manevi olarak onun himayesinde, onun öğreticiliğinde olduğunu söylemek mümkün. Bu ritüel dine ve bilime dair tartışmaların dışında tutularak değerlendirildiğinde insanın mekanın sadece bütünüyle değil geçmişiyle de aidiyet ilişkisi kurduğunu söyleyebiliriz. Geçmişin, o anın ve geleceğin gündelik hayatla kesiştiği mekanlar olarak türbeler, ritüelle mekanın ve zamanın ortaklaştığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu türbe meselesi sadece türbe değil, tekkeler, camiler. Bunlar tarihi açıdan mekanların tanımlanması açısından çok önemli. Yine Saadettin Ökten'in eski adıyla Yahya Kemal'in İstanbul'u isimli eserinde şehir tanımlamasında efsunlu ve revnaklı şeklinde iki farklı tanımlamanın ortaya çıktığını görebiliriz. Burada bizim için önemli olan, evet, revnaklı şehir, düzenli, caddelere bölünmüş, sokaklara bölünmüş, cadde ve sokak isimleri sayılarla belirtilmiş. Birinci sokak, ikinci sokak, üçüncü sokak, birinci, ikinci, üçüncü cadde gibi her şeyin çok pratik bir şekilde bulunabileceği, zihnin parçalandığı bir anlayış ve bu anlayışın mekana yansımasından bahseder revnaklı şehir derken. Ama efsunlu şehir, özellikle sokaklarında gezerken sürekli bir sürprizle karşılaşabileceğiniz, bir anda karşınıza bir caminin, bir mescidin çıktığı, bir türbenin çıktığı, tarihi bir mekanın çıktığı, hiç beklemediğiniz anda denizle karşılaştığınız, sokaklardan oluşan bir şehir tanımlaması ve işte bu efsunlu şehirdir. İnsanı büyüleyen, insanın aklını başından alan bir şehir tanımlaması. Bu tanımlamada mahallelerden bahsedilirken mahalle isimleri ya bir mescitle, ya bir türbeyle, ya bir camiyle, ya da tarihi bir mekanla anılır. Osmanlı'da yine Üsküdar'dan bahsedelim. Bir mahalle vardır ve Atik Valide Mahallesi veya Valide-i Atik Mahallesi olarak anıla gelmiştir. Fakat bugün bir hastaneyle anıyoruz. Zeynep Kamil Mahallesi veya Zeynep Kamil semt olarak Zeynep Kamil diye tanımlıyoruz. İşte bu efsundan revna geçişimizin göstergelerinden bir tanesi. Türbelerin ve mezarlıkların sadece ölümün değil, yaşamın da mekanları olarak değerlendirildiği söylenebilir. Yine Yahya Kemal'in bir sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Biz sadece toprağın üstündekilerle değil, toprağın altındakilerle yaşıyoruz. Arif Nihat Asya'nın o meşhur bayrak şiirinde olduğu gibi, meçhul askerden bahsettiği şiirinde olduğu gibi, farklı yine şiirlerinde bahsettiği gibi, mesela Şehitler Tepesi boş değil, biri var bekliyor şeklinde tanımladığı şeyler, bunlar mekanla bizim bağlantımızı sağlayan, mekanın sadece bugünüyle değil geçmişiyle de bağlantımızı sağlayan çok mühim özler olarak karşımızda duruyor. Sadece işte dolayısıyla türbeler ve mezarlıklar sadece ölümün değil yaşamın da mekanları olarak değerlendirilebilir. Daha doğmamış bir çocuğun hiçbir zaman görmeyeceği birisiyle ilişkisi kuruluyor Aziz Mahmut Hüdayi'de gördüğünüz gibi. Bu ritüel mekanı anlamını veren insanla dünyaya teşrif edecek insanın ilişkisini kurmakta. O anı yaşayan insanla gelecek nesillerin mekansal bir nevi aidiyeti sağlanıyor böylece. Yine Üsküdarlıların yardımlaşma kültürünün kendine özgü olduğunu belirtiyor Ahmet Yüksel Özemre. İşte bir mekan ve mekanın oluşturduğu insan. Burada yaşayan insanlar birbirlerine desteklerini adeta bir ritüele dönüştürmüşler. Özemre'nin aktardığına göre Üsküdar'da cüzzamlılara onları incitmemek için miskinler deniliyor ki, yine yanlış hatırlamıyorsam Reşat Nuri Güntekin'in romanıdır Miskinler Tekkesi. Bu kitapta da bu Miskinler Tekkesi'nden bahsediliyor. Detaylı olarak yine bu eserden faydalanılabilir. Miskinler Tekkesi'nin kapısına 7 adet de fukara, yani sadaka taşı diyoruz, bulunuyor. Oradan geçen, durumu müsait olan kimseler bu fukara taşlarına para bırakıyorlar ve orada bulunan gözcülerse Miskinler Tekkesi'ne doğru fukara taşına para bırakıldı. Bırakanın ölmüşlerinin ervahına El-Fatiha diye sesleniyorlar. Tekkedeki miskinler de birer Fatiha hediye ediyorlar fukara taşına, sadaka bırakanların geçmişine. İşte bu ritüel bile Üsküdarlıların fukara ile olan yardımlaşma ilişkisini göstermesi açısından önemli. Mekan, mekanda bir unsur ve bu unsur tarihe dair müthiş bir bilgi veriyor. Sadece tarihe dair değil, o geçmiş tarihteki sosyal yapıya dair de çok ciddi bilgiler verebiliyor. Hem vereni hem de alanı koruyan ve her ikisine de manevi bir tatmin yaşatan bir ritüel sadaka taşları. İşte sadaka taşlarıyla mücessem hale gelmiş bu anlayış ve kuşaklara aktarılması yine kendine özgü bir yardımlaşma anlayışını ortaya koyuyor. Sadaka taşları yardımlaşmayı, dayanışmayı mekan üzerinden gerçekleştirmek anlamına gelen unsurlar burada. Yine birçok tekkeden bahsedilebilir ki en başta Özbekler Tekkesi geliyor Sultantepe'de bulunan Doğancılardaki Nasuhi Dergahı. Yine bu önemli dergahlardan, bu tekke kültürünün yaşatıldığı yerlerden bir tanesi geçmiş zamanlarda. Bu şehre dair tasavvufi boyuta dair yine, bu şehirdeki yine tasavvufi boyuta dair çok ciddi bilgiler veren unsurlar olarak hala varlıklarını en azından sürdüren mekanlar bunlar. Burada özellikle cuma günleri yine zannediyorum Necmettin Özbek Kangay'ın bizzat pişirdiği ve lezzetiyle efsanevi bir üne sahip olan Özbek pilavı yine haftada bir gerçekleşen sohbetlerde ikram ediliyor. Bu da yine ritüellerden bir tanesi. Haftanın farklı günlerinde değişik tekkelerde süren sohbetler ve yapılan ikramlar Üsküdar'ın manevi ikliminin en mühim unsurları arasında. Bu sohbetlerin toplum açısından önemli bir buluşma aracı olması, tekkelerin de şehre ve cemiyete aidiyetin mekanlarından bir olduğunu gösteriyor aslında. Kıymetli dinleyiciler, geçmişte kentlerde var olan ancak bazen müdahalelerle, bazen de iktisadi, siyasal ve sosyal, hatta kültürel değişimlerin etkisiyle yitip giden, unutulan ritüelleri hatırlamak, mekanı ve mekana aidiyeti düşünmeye imkan sağlayacaktır. Bu nedenle geçmişteki ritüellerin ve mekanla ilişkisini ortaya koyan daha kapsamlı çalışmalara da ihtiyaç var. Bununla alakalı hakikaten İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden Murat Şentürk'ün çok kıymetli bir çalışması var. Oradan derlemiş olduğumuz bazı bilgileri de sizlere aktardık. Bu ritüellerin yeniden sokak sokak dolaşmak suretiyle özellikle İstanbul'un eski yerleşim yerlerinde bu ritüellere dair en azından tarihi mekanları bulmak, keşfetmek ve buraları ihya etmek, buraları aslında ikame etmek, ayakta tutmak mecburiyeti bu şehrin sakinleri olarak bizim üzerimizdeki en büyük borçlardan bir tanesi. Kıymetli dinleyiciler, bugün programımızda şehre dair bir takım ritüellerden bahsettik. Örnekler verme gayretinde olduk. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir İslam şehrinde yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.